Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1399, Hicri Kameri 4 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 20 Kasım 2020 Cuma. Bu sabahki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Suudi rejiminin Irak'la iktisadi ilişkilerini geliştirme hedefleri, İslam'da azınlıkların hakları ve yaşam anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
General Dehghan, İran'ın askeri gücü hakkında kimseyle müzakere yapmaz dedi. CENTCOM komutanı Amerika'nın İran ile savaş başında olmadığını söyledi. Avrupa Troikası İran'ın mercimi ihlal ettiğini iddia etti. John Bolton, Trump'ın İran ile anlaşmaya çalıştığını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da daimi ateşkes istiyoruz dedi. Ve Birleşmiş Milletler Filistin halkı hakkını tanıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberinin savunma işleri danışmanı General Hüseyin Dehghan, İran İslam Cumhuriyeti'nin ne olursa olsun kimseyle kendi askeri gücü hakkında müzakere yapmayacağını belirtti. Komutan Dehghan, bazı batılı haber çevrelerin Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı askeri girişimde bulunmak istediğine dair iddiasına gösterdiği tepkide, İran olarak savaş başlatma peşinde olmadıklarını ancak müzakere içinde müzakere peşinde olmadıklarını vurguladı. Dehghan, Amerika'nın İran ile müzakere için şart koşmak niyetinde olduğuna dair ise, İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi askeri gücü hakkında asla kimseyle müzakere masasına oturmayacağını kaydetti. Komutan Dehghan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki denetimiyle ilgili olarak da bu denetimlerin ajans denetçilerinin casus olmadıkları sürece devam etmesi gerektiğini söyledi. Dehghan, bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimiyle yaptığı anlaşmalara ilişkinde İsrail'in Batı Asya'daki varlığının stratejik bir hata ile sonuçlanabileceğini vurguladı.
Amerika'nın Batı Asya Terör Güçleri Komutanlığı CENTCOM komutanı Amerika'nın İran ile savaş başında olmadığını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre CENTCOM terörist güçleri komutanı Kenneth McKenzie katıldığı bir video konferansta Amerikalı yetkililerinin İran'ın bölgedeki çalışmaları ile ilgili temelsiz ve boş iddialarını tekrarlayarak söz konusu çalışmaların boyut ve şiddetin arttığını iddia etti. McKenzie, Amerika'nın Batı Asya bölgesinin petrolü için bölgede olduğunu işaretle İran ile savaş başında olmadıklarını ve maksimum baskı siyasetinin askeri boyutu olmadığını söyledi. Amerika, Berjom nükleer anlaşmadan çekilmenin ardından 2018 yılında İran'a yönelik yaptırımları tekrar uygulayarak Tahran'a karşı kışkırtıcı girişimlerine devam etti. Başkan Trump, Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi ve maksimum baskı siyaseti ile kendilerine göre daha iyi bir anlaşma için İran'ı müzakere masasına getireceğini iddia etti. Maksimum baskı siyaseti üzerinden 2 yılı aşkın süre geçerken Amerika bu bağlamdaki hedeflerine ulaşmakta başarısız kalmıştır.
Berjom nükleer anlaşmaya taraf olan 3 Avrupa ülkesi Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinin etkilerini telafi etme vaatlerini yerine getiremezken İran'ın tüm hüsnü niyetine rağmen anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ettiler. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası söz konusu bildiride öngörüldüğü üzere yaptırımları bertaraf ettiklerini, buna ilaveten Instex mali sistemi kurduklarını iddia ederek İran ile ticaretin meşruiyeti için ek çalışmalar gerçekleştirdiklerini ileri sürdüler. Avrupa Troikası İran'ın eylemlerinden geri adım atarak Berjom nükleer anlaşmaya tam bağlı kalmasını istediler. Söz konusu 3 ülke İran ile 2015 tarihinde varılan nükleer anlaşmada imzaları olan Avrupa ülkeleridir. Berjom anlaşması uyarınca İran'ın nükleer programlarının bazı bölümlerinde kısıtlamaların kaldırılması ve nükleer çalışmalar bahanesiyle uygulanan yaptırımların kaldırılması kararlaştırılmıştı. İran İslam Cumhuriyeti 8 Mayıs 2019 tarihinde ve Amerika'nın anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra Avrupa önerilerinin verimsizliği ispatlanınca Berjom anlaşmasının 26 ve 36. maddeleri uyarınca Berjom sorumluluklarını askıya aldı.
Amerika Connecticut Eyaleti Demokrat Senatörü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile müzakere için öne sürdüğü 12 şartın hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Chris Murphy, Trump'ın İran siyasetinin tam anlamıyla yenilgiye uğradığına işaretle Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Pompeo'nun maksimum baskının bir bölümü olarak İran'dan 12 talepte bulunduğunu fakat bir tanesinin bile gerçekleşmediğini yazdı. Amerika'nın 2018 yılında Berjom nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından Pompeo, İran ile müzakere için aralarında nükleer ve füze programının tamamen sonlandırılması, İran'ın bölgede direniş ekseni desteğinin kesilmesi gibi 12 maddelik bir liste ileri sürdü. Trump yönetimi Berjom'dan çekilmek ve nükleer yaptırımların tekrar uygulanması ile Tahran'ı kapsamlı nükleer olan ve olmayan konularda müzakere masasına oturtmaya zorlayacağını umut ediyordu. Fakat İran'ın Amerika'nın baskılarına karşı maksimum direniş siyaseti, Tahran'ın tehdit ve korku ile anlaşmayı ihlal eden sadakatsiz taraf ile müzakere etmeyeceğini göstermiş oldu.
Amerika eski ulusal güvenlik danışmanı Beyaz Saray'ın İran karşıtı siyasetlerine değinmeden Amerika Başkanlığı'nın İran ile müzakereye çalıştığını iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre John Bolton, Beyaz Saray yetkililerinin iddialarını tekrarlayarak Başkan Donald Trump'ın seçimlerde yenilgiyi asla kabul etmeyeceğini, gelecek günlerde muhtemelen İranlı yetkililer ile görüşmek ve İran ile anlaşma peşinde olduğunu söyledi. Bolton, Amerika basınından New York Times gazetesinin Başkanın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri eylemde bulunma kararının muhtemel olmadığını, bunun Trump'ın karmaşık, anormal, belirsiz ve dağınık karar alma sisteminden kaynaklandığını söyledi. Trump ve Beyaz Saray'ın diğer yetkilileri İranlı yetkililer ile görüşme konusunu defalarca gündeme getirdiler. Fakat Tahran yetkilileri Amerika'nın Berjom nükleer anlaşmaya dönmesiyle müzakerelerin ancak mümkün olacağının altını çizdiler. New York Times gazetesi pazartesi günü sayısında yayınladığı haberde başkanın Amerika Milli Güvenlik yetkilileriyle İran'ın nükleer tesislerine saldırı konusunu görüştüğünü fakat onların muhalefet ile karşılaştığını iddia etti. Birleşmiş Milletler İran Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusufi söz konusu habere tepki olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü maceracılığa karşılık vermek veya önlemek için gerekli askeri güce sahip olduğunu vurguladı.
İran'ın güneybatı bölgesinde Hark Petrokimya tesislerinde Perşembe akşamı meydana gelen yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Hark Özel İlçe Müdürü Nasır İbrahim'i yangın sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini, dördünün de yaralandığını belirtti. İbrahim'i Hark Petrokimya tesislerinde onarım çalışmalarında kaynak sırasında yangın çıktığını, tesiste hasar meydana gelmediğini belirtti. Hark Petrokimya tesisleri yıllık 660 bin ton metanol, 170 bin ton kükürt, 115 bin ton propan, 120 bin ton sıvı butan, 70 bin ton petrol veya gazolin üreterek ihraç ediyor. Bu şehir limanının 57 kilometre mesafesinde bulunan Hark adasından İran petrolünün %90 kadarı ihraç ediliyor.
İran'ın güney-doğu sınırında Sistan ve Beluçistan ilinde 1800 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Sistan ve Beluçistan Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmet Tahiri dün en az 1800 kilo uyuşturucu madde ele geçirdiklerine işaretle söz konusu uyuşturucunun narkotik güçlerinin çalışmaları sonucu iki ayrı operasyonda ve Zahidan ve Haş kentlerinde kaçakçılar ile saatlerce süren çatışmanın ardından ele geçirildiğini belirtti. Komutan Tahiri çatışmalarda 4 kaçakçının da tutuklandığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti maruz kaldığı yaptırımlara rağmen yılda en az 950 ton uyuşturucu ele geçirerek dünyada bu alanda birinci sırada yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi bu ülke ile transit yollarının geliştirmesine vurgu yaptı. İran'ın bildirdiğine göre İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, dün Bakü'de Uluslararası Husan Limanı'nda incelemelerde bulunmanın ardından attığı tweet'te, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında transit yollarına çeşitlilik kazandırmayı umut etti. Musevi söz konusu limanda İran gemilerinin çalışmalarını işaretle, Hazar Denizi'nde araba gemilerinin çalıştırmasının bugün ve yarının zaruretlerinden olduğunu söyledi. Bakü'nün Husan Uluslararası Limanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyük limanlarından biri olarak 1956 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Limandan petrol, petrol ürünleri, inşaat malzemeleri, tarım ürünleri ve diğer ürünler taşınıyor.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimizi dinliyorsunuz. Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Karabağ münakaşa bölgesinde yabancı güçlerin çıkma zaruretine vurgu yaptı. Sputnik'in haberine göre Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Josep Borrell dün yayınladığı bildiride Karabağ bölgesinde yabancıların çıkmasını isterken Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ı barış antlaşmasına uymaya çağırdı. Borrell söz konusu bildiride Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Karabağ konusunda daimi ve nihai çözüme ulaşmaya destek verdiklerini sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın çatışmaların ardından yapılacak çalışmaların koordinasyonu için sürekli Bakü ve Erivan ile bağlantıda olduğunu söyledi.
Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Karabağ Savaşı sırasında 2425 askerin öldürüldüğü ve kimliklerinin belirlendiğini duyurdu. RIA Novosti'nin haberine göre Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torasyan yaptığı açıklamada 27 Eylül-9 Kasım arasında Azerbaycan Cumhuriyeti ile yaşanan savaşta 2425 askerin öldüğünü belirtti. Yaklaşık 250 cesedinin kimliğinin hala belirlenmediğini değinen Ermenistan Sağlık Bakanı ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ile 200 cesedin takas edildiğini belirtti. Ermenistan ordusu daha önce yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ile Karabağ Savaşı sırasında 1585 askerini kaybettiğini duyurmuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü. Yapılan görüşmede Çavuşoğlu, Afganistan'da artan çatışmalardan endişe duyduklarını ve bu ülkede bir an önce daimi ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını istediklerini belirtti. Abdullah Abdullah da ülkesinde barış süreci, Doha müzakereleri, siyasi ve güvenlik son gelişmeleri hakkında açıklamada bulunarak Türkiye'nin Afganistan'da barışın sağlanmasındaki rolünün önemine değinerek Ankara'nın barış sürecinde etkin varlığını istedi. Çavuşoğlu da Ankara'nın Afganistan'da barış sürecine destek verdiğini ve bu ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini ifade ederek bu bağlamda yıllardan beri Afganistan halkına destek verdiklerini ve bundan sonra da desteklerin devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu Abdullah Abdullah'ın Ankara'nın daha etkin rol üstlenme talebine binaen Doha barış müzakerelerine destek verdiklerini sözlerine ekledi. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah'la Afganistan barış sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Kendisinin bu süreçteki çabalarını destekliyoruz. Ülkemizin dost ve kardeş Afgan halkının barış talebine güçlü desteği devam edecek, dedi.
Türkiye, Amerika Dışişleri Bakanı'nın Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyarete tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyaretin arkasında İsrail rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerini meşruiyet kazandırmak amacının yattığını bildirdi. Bu tür hesaplı eylemlerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunun altı çizilen açıklamada, Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz ifadesi kullanıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 157.756 COVID-19 testi yapıldı, 4.542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkını tanıyan bildiriyi oy çoğunluğu ile onayladı. İran'ın Filistin Şahap Haber Ajansı'ndan bildirdiğine göre söz konusu bildiri, Birleşmiş Milletler Sosyal, İnsani ve Kültürel İşleri Komisyonu 3. Komitesi'nde 10 çekimser, 5 hayır oya karşı 163 evet oyu ile onaylandı.
Irak Asayif Ehli Hak Genel Sekreteri, Irak'ta istikrarın sağlanması amacıyla hükümete destek vererek ülkeyi savunmak için direniş silahını savunup Amerika ile ateşkesin son bulduğunu duyurdu. Şeyh Kays el-Hazali dün El-Irakiye televizyon kanalına verdiği demeçte Irak direniş gruplarının silah taşımaktan hedeflerinin belirli olduğunu, işgalcilerin ülkeden çekilmesi olan hedeflerinin gerçekleşmesi halinde silahı yere bırakacaklarını söyledi.
Ve Amerika Başkanı Donald Trump 2020 seçimlerini kaybettiğini hala kabullenmezken, iktidarın Joe Biden'in rahatça intikali için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı tarafından bazı girişimlerin yapıldığı belirtiliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz, Amerika'nın İran'a yönelik başarısız maksimum baskı kampanyasını sürdürmesi etrafında. Trump'ın başkanlık döneminin sonuna sadece 2 ay kala Amerika yönetimi İran'a azami baskı uygulama kampanyasının bir parçası olarak her hafta İran'a yeni yaptırımlar uygulayacağını bildiriyor. Bu bağlamda Amerika Hazine Bakanlığı 18 Kasım Çarşamba günü İran'a yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Amerika Hazine Bakanlığı internet sitesinde yer alan listeye göre İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi ve Mustazaflar Vakfı Başkanı Seyyid Perviz Fettah'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi ile İran'la ilgili çeşitli bahanelerle 49 kurum ve bir gemi yaptırımlar listesinde yer alıyor. Washington, İran İstihbarat Bakanı'nı insan haklarını ihlal etmekle suçlayarak CDN listesine ekledi. Amerika Hazine Bakanlığı yaptırımların nedenleri ile ilgili bir açıklamada İslam Devrimi Muhafızlar Vakfı'na bağlı şirketler yaptırımlar listesine alındı. Bu şirketler çok çeşitli ekonomik, ticari, endüstriyel ve rafineri faaliyetlerinde bulunmaktadır. Hazine Bakanlığı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran üzerindeki azami baskı kampanyasının hala etkili olduğunu tweetledi. Trump yönetiminin yeni yaptırımlar listesinin açıklanması aslında Washington'un Tahran'a yönelik politikasının azami baskı kampanyası çerçevesinde bir propagandif hamledir. Donald Trump'ın Kasım 2020 Amerika başkanlık seçimlerindeki yenilgisi 2 ay sonra Trump yönetiminin sonunu getirecek. Amerikalı üst düzey yetkililere göre Trump bu dönemde İran'a karşı bir dizi yaptırım duyurmayı planlıyor. Hatta haftalık bir yaptırım tartışması bile var. Trump yönetiminin son aylardaki ana odak noktası İran'a yönelik silah yaptırımını uzatmaktı. Ancak sefil ve çaresiz bir şekilde başarısız olan Amerika, İran'a yönelik tüm uluslararası yaptırımları bizzat yeniden uygulamak istiyor. Trump yönetiminin başarısızlığına rağmen Washington hedefine ulaşma umuduyla yaptırımlar çerçevesinde baskı yapmaya devam ediyor. Ancak batılı gözlemcilere göre maksimum baskı kampanyası sefil bir şekilde başarısız olmuş ve Trump yönetimi bunu yalnızca prestijini korumak için yapmaya devam ediyordur. Ishan Tarver, Donald Trump'ın İran'a yönelik politikasını analizinde şöyle diyor. Donald Trump'ın başkanlığı döneminin sonuna sadece 2 ay kala çok az seçeneği kalmıştır. Trump yönetiminin son girişimlerine rağmen yaptırımların yeniden empoze edilmesi İran'ı daha zorlu bir anlaşma için müzakere masasına geri getiremedi. Üstelik maksimum baskı politikası da İran'ı durduramadı. Öte yandan koronavirüs salgını ve enfekte insan sayısının artması ve bunun sonucunda ölü sayısının artması nedeniyle İran'a yönelik tek taraflı Amerika yaptırımlarının kaldırılması çağrıları da arttı. Bu çerçevede 85 demokrat, Amerika Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'na salı günü gönderdikleri bir mektupta İran'a yönelik yaptırımların azaltılması çağrısında bulundular. Demokrat isimler Trump yönetimini koronavirüsten dolayı laboratuvar kitleri, suni solunum cihazları ve diğer tıbbi ekipmanların İran'a gönderilmesine izin vermeye çağırdılar. Yaptırımların azaltılmasına yönelik artan uluslararası ve yerel çağrılara rağmen Trump'ın başkanlığından geri kalan kısa sürede İran'ın tıbbi ve sağlık sektörüne yönelik yaptırımlarında değişiklik yapacağı muhtemel değildir. Bu Amerika'nın İran'la ilgili mantıksız ve gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için kırmızı çizgiye sahip olmadığını ve bu nedenle şimdi pratikte İran'ın tıbbi sistemine azami baskı politikasını uyguladığını gösteriyor. Bununla birlikte maksimum direniş politikası çerçevesinde İran kapsamlı ve tek taraflı Amerika yaptırımlarına başarıyla dayanabilmiştir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pompeo'nun İstanbul ziyareti konusunda. Amerika-Türkiye ilişkileri son yıllarda çalkantılı bir seyir izledi. Ankara, ilişkilerin Donald Trump yönetimi döneminde iyileşeceğini umuyordu. Ancak Rusya'dan S-400 füze savunma sisteminin satın alınması ve Amerika'nın F-35 savaş uçağını satmayı reddetmesi ve Türkiye yaptırım tehdidi gibi ikili anlaşmazlıklar ilişkileri gölgelemeye devam etti. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun üst düzey Türk yetkililerin soğuk tepkisiyle karşılaştığı İstanbul ziyareti, Washington-Ankara ilişkilerinin soğukluğunun sembolü olarak görülebilir. Pompeo, dini azınlıklar zirvesine katılmak üzere pazartesi günü İstanbul'da bir ziyaret düzenledi. Türk resmi ve siyasi yetkililerin gözlerinden uzakta Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu ile görüşerek tarihi Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. Amerika Dışişleri Bakanı planına uygun olarak Türk yetkililerle görüşmedi. Washington ayrıca Dışişleri Bakanı'nın Ortodoks Kilisesi din adamlarıyla yaptığı görüşmelerin Türkiye'de ifade özgürlüğü ile bağlantılı olduğunu söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki eylemlerini eleştirerek Türkiye'nin yeni eylemlerinin çok agresif olduğunu vurguladı. Pompeo, Avrupa ve Amerika, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu gibi eylemlerin Türk halkının çıkarlarına uygun olmadığına ikna etmek için birlikte çalışmalıdır dedi. Pompeo, Türkiye'nin askeri güç kullanımındaki artışın endişe verici olduğunu da belirtti. Amerika'nın Türkiye konusundaki tutumları, Türkiye'deki yerel duruma ve bölgesel politika ve eylemlerine yönelik eleştiriler yaklaşımını yansıtıyor. Erdoğan hükümetinin iç ve bölgesel arenadaki politika ve eylemlerine açıkça aykırı olan tutumlar söz konusudur. Ankara ile Washington arası yeni bir gerilim dalgası başlayacak gibi. Türk yetkililer Pompeo'nun Türkiye'de ifade özgürlüğü konusundaki sözlerine hemen tepki göstererek onu Amerika'daki yaygın insan hakları ihlallerine odaklanmaya çağırdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerin gözünde Amerika'da ırkçılık, İslamofobi ve nefret saçma girişimleri Beyaz Saray'ın ele alması gereken ciddi meseleler arasında yer alıyor. Aslında Ankara, Washington'a Türkiye'de dahil diğer ülkelerdeki insan hakları durumuna değinmek yerine Amerika'daki ırkçılık ve adaletsizlik karşıtı protestolara bakmasını tavsiye etti. Türk hükümetinin bu konumu da Türk halkının desteğini alabildi. Amerika Dışişleri Bakanı İstanbul'dayken Türk halkı Amerika politikalarını protesto etmek için İstanbul Başpiskoposu'nun ikametgahı önünde toplandılar. Ankara'nın Trump ve yönetimine umudu olmadığı görülüyor. Bu nedenle Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İstanbul'da görüşme talebi reddedildi ve ondan üst düzey Türk yetkililerle görüşmek isterse Ankara'ya gelmesi açıkça istendi. Bu durumda bazı haberlere göre Amerika Başkanı seçilen Joe Biden'in ekibi Türk hükümetiyle temas kurmaya başladı. Böylece Trump yönetiminin geri kalan iki ayında Amerika ile Türkiye arasında yeni gerilimlerin ortaya çıkabileceği söylenebilir. Bu bağlamda Washington, Ankara'nın Rus S-400 füze savunma sistemini kullanma ısrarı nedeniyle Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmeye devam ederken tavrını da almaya başladı. Özellikle Türkiye ile Akdeniz'deki komşuları arasındaki tartışmalı konularda Türkiye hükümetine karşı olumsuz adımlar atacağı tahmin edilmektedir. Amerika'nın Türkiye'ye karşı Avrupalılara katıldığı ve Ankara'ya karşı eleştirel ve uyarıcı bir yaklaşım sergilediği görülüyor. NATO'da öncü bir rol oynayan ve Yunanistan ve Kıbrıs'ta dahil güneyde NATO müttefikleriyle bağları sürdürme menfaatine sahip olan Amerika, Türkiye yanlısı bir duruş sergileyerek Avrupa Birliği ve NATO üyeleriyle ilişkilerini daha da zora sokmak istemiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1399, Hicri Kameri 4 Rebiyusani 1442 ve 20 Kasım 2020 Cuma. 1269 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Rebiyusani 173'te İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın torunlarından Hazreti Abdülaziz Medine kendinde dünyaya geldi. O Hazretin takvalı ve düşünür bir kişiliği vardı ve İmam Hadi Aleyhisselam'ın güvenilir ravilerindendi. Hazreti Abdülaziz İmam Rıza Aleyhisselam, İmam Cevad Aleyhisselam ve İmam Hadi Aleyhisselam'dan doğrudan hadisler aktarırdı. O Hazret İmam Hadi Aleyhisselam'ın imameti döneminde o Hazretin önerisi üzerine halkın önderliği için İran'a geldi ve Tahran'ın yakınındaki Rey kentinde yaşamaya başladı. Hazreti Abdülaziz Hicri Kameri 250 Şevval'ında şehit edildi. O Hazretin pak türbesi Rey kentindedir. ...99 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1300'de Kuzey Petrol'ün imtiyaz hakkı Amerikan firması Standard Oil firmasına devredilmesi yasa tasarısı onaylandı. İran hükümeti Ahmet Kavamus Sultanı döneminde İran'daki Kuzey Petrol'ünden yararlanma imtiyazı Amerikan Standard Oil firmasına devredilmesini öngören yasa tasarısı hazırlandı ve ardından gizli olarak onaylandı. Kuzey Petrol'ünün devredilmesinin nedeni dış siyasette dengenin sağlanmasıydı. Ancak İran hükümeti üçüncü bir ülkenin İran topraklarında ekonomik girişimlerde bulunmasını istiyordu. Bu taslağın onaylanmasından iki gün sonra eski Sovyetler Birliği hükümeti bu duruma karşı çıktı ve İran Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta ultimatum mahiyeti taşıyan en şiddetli itirazını bildirdi. Bu itirazın üzerine İngiltere hükümeti İran hükümetine de itirazını bildirdi. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1358'de İranlı ünlü şair Muhammed Hüseyin Celili vefat etti. Muhammed Hüseyin Celili Kermanşahi Ayetullah Hadi Kermanşahi'nin oğlu Kermanşah İlmiye Havzası Başkanı'ydı. O babasının nezdinde İslami ilimler ve Arap edebiyatını öğrendi. ...925 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Rebiyusani 513'te Müslüman fakih, muhaddis ve nahiv ve lügat bilimcisi Ebu Bekir Muhammed Ambari dünyaya geldi. Gençliğinde dini ilimleri öğrenmeye başlayan Ambari, nahiv ve lügat bilimini babasından öğrendi. Ambari diğer dini ilimler öğrenmesi ardından ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Bu Müslüman alim birçok kitap telif etti ki bunların arasında Menşur el-Favaid eserine değinebiliriz. ...130 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Rebiyusani 1312'de Hindistanlı alimlerden Tacul Ulema lakaplı Seyyid Ali Muhammed bin Sultan el Ulema 52 yaşında vefat etti. Hicri Kameri 1262'de Hindistan'ın kuzeyindeki Lakno kentinde dünyaya gelen Seyyid Ali Muhammed bin Sultan el Ulema dini ilimleri babası ve kentin diğer alimleri nezdinde öğrendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz. Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere. Yeni Asya. Havayolu şirketleri koronavirüs aşılarını taşımak için seferber oldu. Yeni Çağ.
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı, sınav yapılmayacak. Ve Star, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, İsrail ajanlığına soyundu. Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 18 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde Akşener'e FETÖ uymadı, HDP deniyorlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ankara siyasetinde gelenektir, taşlar sürekli yerinden oynar. Partilerin içinde dışında taşlar sürekli hareket halindedir. Başlar oynamasa da taşlar oynar, böyle dönemdeyiz. İktidar barajı %50. Ama %1'in bile kıymeti var. Bazen sıfırın bile yeri oluyor. Hiç değilse ses getiriyor. En çok haber değeri taşıyan gelişmeler AKP'nin içinde ama ana akım medyada en az buradan haber çıkıyor. Muhalefet partilerindeki pireyi deve yapanlar AKP'deki deveyi pire kadar görmüyor diyen yazar. Yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Gündemde İYİ Parti var. Son 3 yılda 2 olağan, 4 olağanüstü kongre yapan İYİ Parti'nin 20 Eylül'deki ikinci olağan kongresinden sonra partinin içi karıştı. Liste tartışmasını yarattığı sarsıntının hasar tespit çalışmalarına geçilmeden Ümit Özdağ'ın medya mahkemesinde açtı. FETÖ davası gündeme geldi. Son bir aydır Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu hakkında iddiaları gündemde. Olay Türkiye'de FETÖ ile mücadelenin ne kadar sulandırıldığının fotoğrafı olarak da irdelenebilir. Özdağ'ın Kavuncu'ya FETÖ'cülük suçlamasından sonra ilk harekete geçen Kavuncu oldu. Cumhuriyet Savcılığına gitti, benim hakkımda suçlama var, soruşturun dedi. Bunun üzerine savcılık harekete geçti. Geçen 3 haftalık zaman diliminde İYİ Parti yeterince yıpratılamayınca Özdağ bu kez içinde İYİ Parti, CHP ve HDP'nin de olduğu bir anayasa çalışması yapıldığını iddia etti. Ne zaman? 2018'de. Kaç yılındayız? 2020. Konunun özü ayrı konu. Olay buram buram ne tutturabilirsek kokuyor. İYİ Parti AKP'nin tek başına İktidara gelişiyle merkez sağın çökmesinin ardından kurulup %10 barajını aşan ilk ve tek parti. Önce yok saydılar, olmadı. Sonra var sayıp yanlarına çekmeye çalıştılar, olmadı. Şimdi varlığını kabul edip yıpratmaya çalışıyorlar. Gördüğümüz o ki bu da olmadı. İYİ Parti giderek darbelere dayanıklı, çalkantılara şerbetli, İftira tutmaz, teflon dipli bir parti haline geliyor. İçinde çok çiğler de var, çok pişkinler de. 2018'de İYİ Parti'nin barajı geçeceği, MHP'nin baraj altı kalacağı tezi işlendi. Bu sonuca dayalı siyaset yapan MHP kökenli potansiyel genel başkanlar, Akşener'in genel başkanlığını sineye çekip İYİ Parti'yi yeğledi. Bahçeli barajın üstünde kaldı, AKP'den MHP'ye, MHP'den İYİ Parti'ye oy akışı bugünkü dengeyi getirdi. Bakarsanız Bahçeli, memleket düze çıksın diye AKP'ye her türlü desteği verdim ama der. Bakarsanız Erdoğan, İYİ Parti'yi yanına çekmek için reddedilemeyeceğini düşündüğü teklifler hazırlar. Bakarsanız Akşener, hepsine res çekip yeni oyun kurar. Sıcak bir kışa girdik. Kazım Güleç 118 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde hukuksuzluklar makyajla örtülemez başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına rağmen hala içeride tutulmaya devam edilen Osman Kavala için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Ankara'ya 3 Aralık'a kadar süre vermiş ve Kavala'nın o tarihte de bırakılmaması halinde yaptırım kararlarının geleceği ikazında bulunmuştu. Buna rağmen epeyce bir süre istifini bozmaz bir tavır takınmış görünen Ankara, belirtilen tarih yaklaşınca birden hareketlendi. HSK İstanbul Adalet Komisyonu'na yazı yazarak Kavala davasında şimdiye kadarki süreçte verilmiş kararlarda imzası bulunanların isimlerini talep etti diyen yazar yazısının devamına şu ifadeleri ekliyor. Sanki biliyormuş gibi hele derin müdahale, manipülasyon ve yönlendirmelerle yürüyen ve iktidarın bunlara alet olduğu böyle kritik bir davada olup bitenlerin HSK'nın bilgi ve onayı dışında cereyan etmesi mümkün mü? O HSK ki yakın markaja aldığı davalarda aykırı bir karar çıkması halinde o kararı alan heyeti jet hızıyla dağıtmasıyla biliniyor. Gidişat daha önce Deniz Yücel ve Rahip Brunson davalarında yaşananların onlara kıyasla çok geç de olsa Kavala içinde tekrarlanacağının işaretlerini veriyor. Bu işin sonunun nasıl bir neticeye bağlanacağını göreceğiz. Benzer durum Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu gibi isimler için de söz konusu. Bu davaların bir linç mantığıyla bu noktaya getirilmesinde kullanılan iktidar medyasında bu hassas yargılamalar ekonomi ve hukuk güvenliği sahasında yeni bir dönem başladığının kabulü için birer kritere dönüştürüldü. Beklentiler doğru yönetilmeli gibisinden yorumlar çıkmaya başlaması hayli manidar. Hukuk devletini güçlendirecek yeni adımları atmaktan dem vurmaya başlayan Cumhurbaşkanı'nın ekonominin hukukla ilgisini yeni keşfetmişçesine o yönde mesajlar vermeye devam ettiği ve Adalet Bakanlığı'nın da bu manada evvelce defaatle söylediği sözleri yine tekrarladığı bir ortamda görünen o ki, sembolleşen bazı davalar üzerinden imaj düzeltme operasyonları yapılacak. Ama 15-20 Temmuz OHAL süreciyle tek adam rejiminin yargıda meydana getirdiği vahim tahribat ve yol açtığı çok ağır mağduriyetler devam ediyorken, bu operasyonların zevahiri kurtarmaya yönelik rötuş ve makyajlar olmaktan öte bir anlamı olmaz. Samimiyetsiz imaj çalışmaları hukuksuzlukların dibe vurdurduğunu, imajını kurtaramaz. Tek çözüm hukukun önünü tıkamaktan artık vazgeçilmesi. Esfender Korkmaz 18 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde belediyeler üstündeki merkezi vesayet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasanın 123. maddesinin 2. fıkrası idarenin kuruluşu ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır diyor. Devlet bir bütündür ve vergi toplama yetkisi olan ve kamu hizmeti yapan belediyeler de devletin bir parçasıdır. Kamu toplumun kendisidir. İstanbul halkı da bu kamunun bir parçasıdır. İstanbul Boğazı'nın uluslararası bir niteliği var. Uluslararası hukuku boyutu da var. Kanal İstanbul'un da bu nedenle dolaylı olarak uluslararası hukuk boyutu varsa bile bile neden aykırı kanal açıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor. Kanal İstanbul gibi bir yatırımı yalnızca gelir ve gider açısından değerlendirmek mümkün değildir. Burada önemli olan bu yatırımın sosyal fayda ve sosyal maliyetidir. Deprem ve çevre zararları açısından Kanal İstanbul'a yalnızca belediye değil, mimar ve mühendis odaları, çevreciler ve birçok sivil toplum örgütü de itiraz ediyor. Belediye çevre sorunu dahil Kanal İstanbul nedeniyle topluma çıkacak maliyetleri önlemek için aynı toplumun mali kaynaklarını neden kullanmasın? Öte yandan idari bütünlük ilkesi, ülke bütünlüğü ve çıkarları, toplum çıkarları açısından önemlidir. Merkezi devlet Tünel İstanbul'u yaparken halk oylamasına başvurmadı. Eğer başvurmuş olsaydı, halk da evet demiş olsaydı, o zaman idarede bütünlük ilkesinden söz edilebilirdi. Şimdi ise kamu için faydası tartışmalı bir konuda merkez devlet için idarenin bütünlüğü ilkesini öne süremez. Daha önemlisi sosyal maliyeti önce İstanbul halkına çıkacağı için halk oylaması yapmak yetkisi de İstanbul Belediyesi'nde olmalıydı. Yine idarenin bütünlüğü ilkesi yasalarda yer almasına rağmen merkezi devletin yerel yönetimleri vesayet altında tutması için bir gerekçe olamaz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suudi rejiminin Irak'la iktisadi ilişkilerini geliştirme hedefleri.
Irak yönetimi Suudi Arabistan yönetimiyle Irak'ın güneyinde ve batısında bazı eyaletlerde bir dizi arsaları devretme üzerinde anlaşmaya vardı. Irak Başbakanı Mustafa Kazımi anlaşmanın amacını Suudi Arabistan'ın iktisadi kaynaklarından yararlanma şeklinde açıkladı. Ancak anlaşma Irak'ta geniş eleştirilerle karşılaştı.
Bu programımızda Suudi rejiminin Irak'ta yatırım yapmasının boyutlarını ve hedeflerini gözden geçirmek istiyoruz.
Suudi Arabistan ve Irak Saddam'ın Baas rejimi devrilmeden önce iki rakip ülkeydi ve ilişkileri hasmani temellere dayanıyordu. Suudi rejimi 1990 yılında Saddam rejim kuvvet topraklarına saldırdıktan sonra Bağdat ile diplomatik ilişkilerini kesti. Yine 1981 yılında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin kuruluş amaçlarından biri Irak'ın Baas rejimiyle mücadele etmekti.
Buna karşın Suud rejimi, Saddam rejiminin 2003 yılında devrilmesinden hoşnut değildi. Zira Riyad ve Bağdat ilişkileri kesilmiş olmasına karşın Suud hanedanı, başta Irak olmak üzere Arap dünyasına etnikçi ve büyük ağabey gözüyle bakıyor ve Irak'ta ehli sünnetten olan Baas rejiminin iktidarın başında bulunmasını, Şia Müslümanların seçtiği bir iktidarın iş başında bulunmasına tercih ediyor.
Öte yandan Suud rejimi Irak'ta Suudi Arabistan'a düşman olmasına karşın İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede nüfuzu önünde güçlü bir set gibi olan Baas rejimi iktidarın başında bulunması Tahran'a yakın Şii bir yönetimin iş başında olmasından daha iyi olacağına inanıyordu. Bu yüzden Suud rejimi Saddam devrildiği ilk yıllarda Irak'ta ne denli etkili rol ifa etmek istedi ne de bunu yapabileceği konumdaydı.
Irak'ta Saddam rejimi devrildikten 12 yıl sonra Suudi Arabistan rejimi 2015 yılında Irak'la diplomatik ilişkilerini yeniden başladı. Buna karşın bu ilişkiler pek fazla sürmedi ve Bağdat yönetimi Suud rejiminin Irak Büyükelçisi Samer Sabhan'ı istenmeyen adam ilan etti. Suudi Arabistan'ın Saddam sonrası ilk büyükelçisi olarak Bağdat'a giden Samer Sabhan, Suud rejiminin Lübnan'da eski askeri ateşesiydi. Iraklı yetkililer birçok belgeye istinad ederek Büyükelçi Sabha'nın Irak'ta hükümet karşıtı protesto eylemleri ve şiddet olaylarının perde arkasında yer aldığını ortaya koydu.
Suudi Arabistan daha sonra Almanya'daki askeri ateşesi General Abdulaziz Şemri'yi 15 Ekim 2016'da Bağdat Maslahat Güzarı ve bir yıl sonra da Büyükelçi olarak atadı ve böylece Irak'a hala güvenlik eksenli bir yaklaşımı olduğunu gösterdi. Arabistan'ın sergilediği bu tavır bugün Irak'ta birçok siyasi şahsiyet, parti ve halk kesimleri ve yine Batı Asya meseleleri uzmanları Suud Hanedanı'nın Irak'ta yapacağı yatırıma kötümser bakmaları ve bu yatırımı iktisadi maske altında siyasi ve güvenlik hedeflerin doğrultusunda değerlendirmelerine sebebiyet veren durumdur.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Renat Mansur bu konuda şöyle diyor. 2015 yılından öncesine kadar Suudi Arabistan, Irak gelişmelerini öğrenmek ve bu ülkedeki uygulamaları konusunda resmi olmayan zayıf bir ağa bağımlıydı. 2015 yılına geldiğinde Suudi Arabistan politikasını değiştirdi. Suud Krallığı hemen hemen 25 yılın ardından Irak'a büyükelçisini geri gönderdi. İki komşu arasında diplomatik görüşmeler gerçekleşti. Suudi Arabistan, Irak'la irtibata resmi kanallara yöneldi.
Irak'ta Mustafa Kazım iktidarın başına geçtikten sonra gerçi Riyad'a yazlık ziyareti gerçekleşmedi. Fakat Bağdat'la Riyad arasındaki ilişkileri geliştirmek için ciddi eğilim görülmeye başladı. Irak ve Arabistan yönetimleri geçen 14 Ekim'de Riyad'da Arabistan'ın Irak'ta yatırım yapmasını görüştü. Görüşmede Suud rejiminin Irak'ın çeşitli projelerine 2.9 milyar dolar yatırım yapması gündeme geldi. Irak Planlama Bakanı Halid Benan Necm de Suud rejiminin 100 milyar dolar kadar yatırım yapabileceği 6000 kadar projenin varlığından söz etti.
Irak heyeti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Bağdat'ın Suudi Arabistan'a arsa devretme konusu gündeme geldi. Yayımlanan bazı raporlara göre Irak yönetimi Suudi Arabistan'a yatırım yapması için güneyde ve batıda bazı arsaları devrettiği anlaşılıyor. Raporlarda devredilen arsaların yüz ölçümü 375 milyon metrekare olarak ifade ediliyor. Riyad yönetimi bu arsaları tarım ve besicilik alanlarda kullanılacağı söz konusu arsaların Kerbela, Necef, Anbar, Basra ve Müsenna bölgelerinde yer alıyor.
Ancak Irak'ta şahsiyetler ve çevrelerce yönetilen tüm eleştirilere rağmen Suudi Arabistan'dan bir heyet ve ülkenin Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdurrahman El Fazli Başkanı'nda 7 Kasım'da Bağdat'a geldi. Suudi rejiminin heyetinde Sanayi ve Maden, Ulaştırma Bakanları, bazı bakanlıkların ve Arabistanlı firmaların temsilcileri yer alıyordu. Heyet Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü.
Irak Dışişleri Bakanlığı ise 9 Kasım tarihinde bir bildiri yayımlayarak Bağdat-Riyad hattında işbirliğinin diğer bazı boyutlarını açıkladı ve iki taraf 12 konu üzerinde anlaştıklarını belirtti. Irak Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisine göre iki taraf siyasi, güvenlik ve askeri alanlarda işbirliğini sürdürmeleri, iki ülke arasındaki ar sınır kapısının açılmasının hazırlanılması, organize suçlar ve kaçakçılarla mücadelede güvenlik ve istihbarat işbirliğinin takviye edilmesi, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında güvenlik protokolünün imzalanması sürecinin hızlandırılması, ortak askeri tatbikat çerçevesinde askeri işbirliğinin genişletilmesi gibi konuların üzerinde işbirliği protokolü imzalıyor. Ayrıca iki ülke askeri ateşeliğin açılması da sözü geçen 12 konudan birini oluşturuyor. Gerçi Suudi Arabistan heyetinde yer alan yetkililer genellikle bu ülkenin ekonomi alanında yetkililerden oluşuyor. Fakat iki ülkenin anlaşmalarında daha çok askeri, istihbarat ve güvenlik konuları gündeme geldiği anlaşılıyor.
Hal böyleyken akla gelen ilk önemli soru Suudi Arabistan'ın Irak'ta ilişkilerini geliştirmek, ayrıca bu ülkede iktisadi yatırım yapmakla hangi hedeflerin peşinde olduğu sorusudur. Görünen o ki Suudi rejiminin Irak'ta ilişkilerini geliştirmekle izlediği en önemli hedef, bu ülkenin üzerinde nüfuzunu artırmaktır. Gerçekte Suudi rejimi Irak'ta güçlü ve ayrıca direniş eksenine destek veren ve Amerika'nın Batı Asya bölgesinde varlığına karşı çıkan bir iktidarın iş başında olmasını kendi çıkarlarına aykırı buluyor. Nitekim birçok raporda Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliği geçen gelen Ekim ayında Irak üzerinde yaşanan huzursuzluklara karşılaştığı ve bu ülkede Şii-Sünni ihtilafını da körüklemek istediği ifade ediliyor.
Batı Asya meseleleri uzmanı Hasan Hanizade bu konuda şöyle diyor. Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliği ve Basra'daki konsolosluğu Irak'ta etnik eğilimlerin üzerinden Şii-Sünni ihtilafı çıkarmaya çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Suudi rejimi son 3 yılda ayrıca bazı Iraklı işbirlikçileriyle sokak eylemlerini başlatmak ve Iraklı gençleri kışkırtmakta önemli rol ifa etti.
Suudi Arabistan'ın Irak konusunda ikinci önemli hedefi bölgesel gelişmelerle ilgilidir. Bölgesel bazda Arabistan, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye'yi en önemli rakipleri olarak görüyor ve son yıllarda bu iki ülkeyle ilişkileri pek de iyi olmadığı gözleniyor. Şimdi ise Suudi rejimi Irak'ta iktisadi yatırım yapmakla İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ta nüfuzu ile mücadele etmeye çalışıyor. Bu konu halihazırda Suudi rejiminin Batı Asya bölgesinde en önemli stratejik hedefi sayılıyor. Suudi rejimi ayrıca bu yoldan Irak ve Suriye direnişinin özellikle Irak'ın Anbar eyaletinde El-Kaim güzergahı üzerinden birleşmelerini engellemek istiyor. Irak'ta güvenlik meseleleri uzmanı Heysem Hazali bu konuda şöyle diyor. Arabistan'ın Irak'ın bazı eyaletlerine yatırım yapması Irak'ı komşularından koparmaya ve direniş ekserinin coğrafi bütünlüğünü kesmeye yönelik Amerika patentli bir plana ve ayrıca İran ve Türkiye ile rekabete dayanıyor.
Yine Suudi rejiminin 3. Şom hedefi Irak'ı Suudi Arabistan'a bağımlı hale getirmektir. Gerçekte Riyad'ın Arap ülkelerine karşı davranış modeli, Suud Hanedanı'nın bu ülkeleri Riyad'a bağımlı hale getirmeye ve gelişerek Suud Arabistan'a rakip olmalarını engellemeye yöneliktir. Irak geçmişte Suudi Arabistan'ın en önemli bölgesel rakiplerinden biriydi. Şimdi ise Riyad yapacağı iktisadi yatırımlarla aslında Irak devletini kendine bağımlı hale getirmeye ve güçlenmesini önlemeye çalışıyor.
Kuşkusuz Irak'ın halihazırda en önemli sorunlarından biri ekonomi alanıyla ilgilidir. Nitekim bu bağlamda Bağdat'ın tekfirci IŞİD terör örgütünün yıktığı altyapıları yeniden inşa etmekte ve halkın geçim sıkıntılarını gidermekte pek de başarılı olamadığı söylenebilir. Dünya Bankası'nın raporları Irak yönetimi konut sektörünü yeniden ihya etmek üzere 17 milyar dolar yatırıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu sektör uğradığı %20'lik hasarla yatırıma en çok ihtiyaç duyan sektördür.
Bundan başka Irak'ta tarım, petrol ve doğalgaz, sağlık ve eğitim gibi sektörler de yeniden ihya edilmek için yüklü bütçelere ihtiyaç duyuyor. Ancak son yıllarda petrol fiyatlarının büyük oranda gerilemesi ve ayrıca bütçe açığı, Bağdat yönetiminin dış yatırım yapılmaksızın bu sorunların üstesinden gelemeyeceğini gösteriyor. Bu yüzden Bağdat yönetimi yabancı yatırımları cezbetmeyi temel önceliklerinden biri olarak ele aldığı gözleniyor.
Gerçi Irak'ta bazı siyasi gruplar iktisadi yatırımların yapılmasını olumlu karşılıyor ama yine de birçok yetkili, akademisyenler ve halk kesimleri bu yatırımların Suud rejimi tarafından yapılmasına Riyad ile ilişkilerin geliştirmesine kötümser bakıyor. Muhalifler Riyad ile ilişkilerin geliştirmesi Irak'ın çıkarlarını temin etmediği gibi bu ülkeye yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu belirtiyor.
Iraklı muhalifler bu bağlamda birçok gerekçeden söz ediyor. Birincisi Suud rejimi son 20 yılda Irak'ta yaşanan huzursuzluklarda ve güvensizlik şartlarını oluşturmakta temel rolü ifa eden bir rejimdir. Suud rejimi son yıllarda Irak topraklarına 15 bin kadar intihar eylemcisi terörist sızdırdı. Irak'ta güvenlik çevreleri, Irak'ta 5 bin kadar Suudi Arabistanlı terörist ya intihar yelekleri ya da bomba yüklü araçlarla yaptıkları terör saldırılarında binlerce Iraklı sivili katlettiklerini veya yaraladıklarını ve hali hazırda birçok teröristin de Nasiriye hapishanesinde yattığını belirtiyor. Oysa Suud rejimi bu cinayetler için ne özür diledi ne de kurbanların ailelerine tazminat ödedi. Üstelik Suud rejimi hala Irak'ta terör örgütleri ve muhalif akımlarla irtibatını koruyor ve bu akımların üzerinden Irak'ta şiddet olaylarını tırmandırmaya devam ediyor.
Irak'ta muhaliflerin gündeme getirdiği ikinci gerekçeye gelince Suud rejiminin yatırım yapmak istediği coğrafya ile ilgilidir. Irak ve Arabistan'ın 800 kilometre ortak sınırı bulunuyor. Suud rejiminin yatırım yapmak istediği Anbar ve Müsenna eyaletleri Arabistan'la ortak sınırı bulunuyor. Öte yandan Necev, Kerbela ve Basra Irak'ın en önemli Şii eyaletleri sayılıyor. Bu kritik eyaletlerin seçilmiş olması Iraklı muhaliflerin Arabistan'a güvenmemelerini daha da artırıyor ve Riyad yönetimi Irak'ta ekonomi üzerinden siyasi ve güvenlik hedeflerini izledi ve bu yüzden hatta IŞİD tehdidi başta olmak üzere güvenlik tehditleri yeniden başlama ihtimali bulunduğunu gösteriyor.
Iraklı siyaset meseleleri uzmanı Abbas Ardavi bu konuda şöyle diyor. Suudi Arabistan'ın yatırım yapmak istediği bölgeler ülkenin güneyi ve batısında yer alıyor. Bu bölgeler tam da tekfirci IŞİD terör örgütünün gizli çekirdekleri ve Amerikalı terörist askerlerle Irak güvenlik güçleri arasında yer alan bölgelerdir.
Değerli dinleyiciler, Suud rejiminin Irak'ta iktisadi ilişkilerini geliştirme hedefleri adlı programı dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da azınlıkların hakları.
Değerli dinleyiciler, İslam'da azınlıkların hakları isimli seri sohbetimizin son bölümü olan 23. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde sohbetimizi toparlamaya çalışmakla beraber insan ve adaletin İslam açısından konumunu ve arasındaki ilişkiyi ele alacağız.
İslam'da adalet o kadar önemlidir ki İslami düzende tüm yasalar adaletten kaynaklanmıştır. İslam'da adalet belli bir alana tahsis edilmeyecek, tek elden bakılmayacak bir husustur. İslam açısından adalete olan ihtiyaç iki nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak insanoğlunun toplumsal olarak evrimselleşmediği ve adalet üzerinden bu evrimin devam etmesidir. İkinci husus ise insanlık toplumlarının davranışlarının insanın içinden kaynaklanan istekleri etkisinde olması ve bu isteklerin diğerlerinin haklarıyla uyuşmaması hususudur. Bu yüzden bu ilişkilerde adaletin olması önemlidir. Buna esasen İslam kişisel ve toplumsal denetim ve kontrolü adaletin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz sayıyor. Zaten İslam'ın temel hedeflerinden biri de budur.
Kur'an-ı Kerim'de adl ve adalet nübüvvetin amacı olarak tanıtılmıştır. Nitekim Hadid suresinin 25. ayetinde de şöyle buyurulmuştur. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar.
Adl tek başına kavram olarak da maadın temeli olarak tanıtılmıştır. Nitekim Enbiya suresinin 47. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir, ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Esasında İslam'da adalet imana dayalı olarak ele alınmıştır. Nitekim Şehit Mutahhari'de iman ve adalet arasındaki ilişkiyi doğru addedip Allah'a imanın adalet düşüncesinin temeli olduğunu, adaletin uygulanmasının en iyi garantörünün iman olduğunu belirtmiştir.
Adalet, aydın ve vicdanlı insanların toplumsal hayatın başlangıcından beri peşinde olduğu, aradığı beğenilen amelin ta kendisi olmuştur. Çünkü adalet her zaman kötü ve şeytani insanlar tarafından yok edilmeye çalışılan bir hakikat olmuştur. Bu çerçevede unutulmamalıdır ki, geniş çaplı olarak adaletin yeryüzünde hakim olması, ahir zaman kurtarıcısı İmam Zaman aleyhisselamın zuhuru ile gerçekleşecektir.
Maide suresinin 8. ayetinde adaletin koşulsuz şartsız istisna tanımadan riayet edilmesine ve bunun da takva işareti olduğuna değinilmiştir. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet hep adalet ve denge ile ilgili konuşup müminlere hiçbir şeyin adaletin inşasında engel olmamasına özen göstermelerini emrediyor.
Bu ayette kimlere karşı adalete riayet edilmesiyle ilgili konuşulmamıştır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetin içeriği tüm insanlar için geçerlidir. İster mümin olsunlar ister olmasınlar. Bu yüzden dolayı herkes için adalet uygulanmalıdır. İster Müslüman olsunlar, ister Müslüman olmasınlar. Nahl suresinin 90. ayetinde Allahu Teala açık bir şekilde insanları adalet ve iyiliğe çağırıyor ve şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı emreder.
Alim Allah Şura suresinin 15. ayetinde açık bir şekilde peygamberine hitaben Ehli kitaba da adaletli davranmasını buyuruyor. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Felizalika fad'u vestakim kema umirt ve la tettebi ehwaahum وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Allahu yecma'u beynena ve ileyhil masir.
İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. Bu ayet iki açıdan net ve açık ifadeler içermektedir. İlk olarak Allah'ın adalete emretmesi ve diğeri de tüm insanların adaletin muhatabı olmasıdır. Çünkü bu ayette ehli kitap da muhatap alınmıştır. Böylece sırf Müslümanlar değil, ehli kitap da İslami adaletten yararlanabilirler.
İnsanların canı ve kanı İslam açısından büyük öneme sahip bir husus olmuştur. Genel olarak insanların hayatı hangi gruba mensup olurlarsa olsunlar İslami hakimiyet tarafından korunmalıdır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in metnine göre belirlenen hususlar istisna sayılır. Nitekim En'am suresinin 151. ve İsra suresinin 33. ayetinde İnsan öldürmek hususunda şöyle buyurulmuştur: haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın.
El-Mizan fi Tefsir el-Kur'an kitabında Allame Tabatabai bu hususta bu ayetler hakkında şöyle buyurmuştur: belki de bu ayette nefis için belli bir şart belirlenmemiştir. Burada nefsin öldürülmesi kabahati tüm semavi dinlerde de görülmektedir. Bu genel bir hükümdür. Haram denilen kan ise kutsal şeriatimizin hayatının devamında bir sorun görmediği insan canıdır. İslam ile savaşanların da öldürülmeye mahkum oldukları unutulmamalıdır. Başkaları hangi gruba mensup olurlarsa olsunlar hayatları korumalı ve saygıdeğer sayılmalıdır.
İslam'ın insanların hayatına ve canlarının korunmasına verdiği önem Maide suresinin 32. ayetinde de açıkça görülmektedir. Bu çerçevede ayette şöyle buyurulmaktadır: bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Bu ayette bir insanın öldürülmesi tüm insanlığın öldürülmesiyle eşit tutulmuştur. Bu da İslam'ın insanların hayatına verdiği önemi gösteriyor. Sırf iki durumda İslami devlete insanların canına kıymasına müsaade edilmiştir. Biri kısas ve diğeri de yolsuzluk ile mücadele.
İmam Ali aleyhisselam ise adalete çok derin ve geniş çaplı bir bakışa sahip olmuştur. İmam Ali aleyhisselam açısından adalet, çekirdek ve baş husus, imanın özü ve iyiliklerin kaynağıdır. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam adaleti, imanın terazisi adlandırıp müminin her zaman adaletli olduğunu söylerdi. İmam Ali aleyhisselama sorarlardı: adalet mi, af mı daha üstün? İmam Ali aleyhisselam ise şöyle buyururdu: Adalet her şeyi yerli yerine oturtur. Ancak af işleri çığırından çıkarır. Adalet herkes için yararlı olan bir yöntemdir. Ancak af özel bir gruba hastır. Bu yüzden adalet daha üstün ve daha erdemli ve şerefli bir husustur.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam adalet ve affı karşılaştırdığında adaleti tercih edip affın da övülen ve iyi bir özellik de olduğuna değinerek her yerde yararlı olmadığını, her yerde başvurulacak bir çare olmadığını belirtiyor. Nitekim af ve bağışlama kimi durumlarda toplumda adalet düzenini bile dengesizleştirebilir. Böyle bir af sonucu kimileri haksızlığa uğrayabilir. Ancak adalet böyle değildir. Her insanın gerçek hakkı ona verilip kimseye zulüm yapılmazsa insanlar da güvende olur. Bu yüzden siyaset, toplum, adli süreçler ve yargılamalar, hukuki meseleler ve benzeri alanlarda yani her alanda adalet eksen olarak belirlenirse ve hayata geçirilirse haklar yerli yerine oturur ve kimse dehşete düşmez, güvensizlik duymaz.
İmam Ali aleyhisselam Malik Eşder'e yazdığı mektubunda bu hususta ona şöyle buyurmakta. Allah'ın sana farize kıldığı her şeyi yerine getir. İnsaflı ol. Böyle yapmazsan zulüm yapmışsın demektir. Allah'ın kullarına zulüm yapan ise kulları karşısına almasının yanı sıra Allah'ı da karşısına alır. Allah hasmın olursa o zaman geçerliliğin sorgulanır. Allah da hep seninle savaşır. Sadece tövbe edip dönmek bunun çaresidir. Zulüm gibi hiçbir kötülük Allah'ın nimetini etkileyemez ve ilahi öfkeye neden olamaz. Çünkü Allah mazlumlar ve mağdurların duasını duyar ve zulmedenlerin pususuna yatar.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Azınlıkların Hakları isimli dizi sohbetimizin son bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yaşamın sağlamlığı iyi plan yapmak ve kriterde iyi uzak görüşlü olmaktır. O zaman gelin yaşamımızı daha iyi yapmak için daha iyi düşünelim.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetleriyle karşınızdayız. İslam İnkılabı rehberinin savunma işleri danışmanı General Hüseyin Dehkan, İran askeri gücü hakkında kimseyle müzakere yapmaz dedi. Amerika'nın Batı Asya Terör Güçleri Komutanlığı CENTCOM komutanı Amerika'nın İran ile savaş peşinde olmadığını söyledi. Bercam nükleer anlaşmaya taraf olan 3 Avrupa ülkesi Amerika'nın anlaşmadan çekilmesini, etkilerini telafi etme vaatlerini yerine getirmezken İran'ın tüm hüsnü niyetine rağmen anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ettiler. Amerika, Connecticut eyaleti Demokrat senatörü, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile müzakere için öne sürdüğü 12 şartın hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetlerinin de sonuna geldik.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.